Ayrım 7. Görmek. Jose Saramago, sayfa 68. İçişleri Bakanı'nın kafasında kurduğu planın, yani kent sakinlerinin ya da daha doğrusu kokuşmuş, suçlu, bozguncu boş oyuncuların hatalarını kabul edip aman dilemeye, aynı zamanda cezalandırılmaya razı olmaya, yapılacak yeni bir seçimde bu hatalarını bağışlatmak için bir daha asla aynı hataya düşmeyerek, toplu halde oy sandığına gidip istenen yönde oy kullanmaya, böylelikle de günahlarından arınmaya ikna etme planının, durumun geneli göz önüne alındığında birkaç önemsiz ve etkisiz başarı dışında hedeflenen sonuçlara ulaşamayacağının ortaya çıkması üzerine, Savunma Bakanı'nın vaktiyle denizaltı ile yarım saat kadar sakin sularda yaptığı tarihsel geziden edindiği, unutulmaz deneyimden kısmen esinlenen gözde formülü, yani bu davranışın demokratik sisteme karşı büyük çaplı bir saldırı olduğu formülü dikkat çekmeye ve güç kazanmaya başladı. Bir tur daha döndürüp vidayı ivedilikle daha da sıkıştırma gereği tüm hükümet üyelerinin gözünde kaçınılmaz hale gelmişti. Adalet ve Kültür Bakanları bu düşünceye katılmıyorlardı elbette. Çünkü onların bu konuda az da olsa bazı kuşkuları vardı. Öyle ki hararetle beklenen olağanüstü hal ilanı hissedilir hiçbir etki yaratmamıştı. Çünkü o, ülke insanların anayasanın kendilerine sağladığı haklara sistemli saygı beslemek gibi bir alışkanlığı yoktu. Dolayısıyla da bir takım hakların ellerinden alındığının farkına bile varmamış olmaları mantıklıydı. Hatta doğaldı. Bu nedenle ciddi bir sıkı yönetim uygulaması gereği ağır basıyordu. Görüntüde kalan bir sıkı yönetim değil, zorunlu sokağa çıkma yasağının uygulandığı, gösteri mekanlarının kapatıldığı, silahlı kuvvetlerin sokaklarda yoğun biçimde kol gezdiği, kente giriş çıkışların kesin olarak yasaklandığı, tüm ülkede hali hazırda bir sürü yasan yürürlükte olmasına karşın, yasaklamayı kısıtlayıcı önlemlerin bir kalemde kaldırılmasıyla dört dörtlük olacak bir sıkı yönetim uygulanmalıydı. Öyle ki başkent halkına uygulanan ve gerçekten gözle görülür hale gelmiş olan farklı muamele daha ağır, daha hissedilir bir aşağılamaya dönüşsün. Kafalarına sokmak istediğimiz şey diye ileri sürdü Savunma Bakanı ve umarım bunu kesin olarak anlarlar. Güvenilir olmadıkları ve layık oldukları şekilde muamele görmeyi hak ettikleridir. Kendisine bağlı gizli servislerin başarısızlıklarını elinden geldiğince gizlemek zorunda olan İçişleri Bakanı, sıkı yönetimin derhal ilan edilmesini kabul etti ve elinde hala oynayacağı bazı kozlar olduğunu, oyundan henüz çekilmediğini göstermek için Interpol ile sıkı işbirliği içinde yapılan bir araştırmaya göre Uluslararası Anarşizm Hareketi'nin duvarlara kargacık burgacık sersemce şeyler karalatmaktan başka bir varlık nedeni taşıyorsa tabii, bir an meslektaşlarının kahkahayı koyuvermesini beklemek için durdu, sonra kendinden ve ötekilerden memnun şekilde tümcesini bitirdi. Kurbanı olduğumuz seçim boykotuna hiçbir biçimde katılmadığının ortaya çıktığı, dolayısıyla yaşananların %100 içeriden kaynaklandığı sonucuna varmış bulunuyorum diyerek meclisi bilgilendirdi. Söze karışmamı bağışlayın ama dedi Dışişleri Bakanı, o %100 ifadesi o tümcenin orasına tam oturmadı gibi geliyor bana. Bu vesileyle sizlere şunu da anımsatmam gerekir ki, burada olup bitenler sınırlarımızı kolayca aşabilir ve dünyaya bir kara veba gibi yayılabilir. Beyaz, bizimki gibi beyaz veba diye düzeltti hükümet başkanı barışçıl bir gülümsemeyle. Öyleyse evet diye sonuca bağladı Dışişleri Bakanı. Bunun demokratik sistemin istikrarına karşı gerçekleştirilmiş büyük çaplı bir saldırı. Basit bir saldırı değil, yalnızca tek bir ülkede, bizim ülkemizde değil, gezegenimizin tamamında gerçekleştirilmiş bir saldırı olduğunu açıkça ileri sürebiliriz. İçişleri Bakanı son olayların kendisini yükselttiği, esas olan rolünün elinden kaçmakta olduğunu duymuşuyordu. Büsbütün batmamak için Dışişleri Bakanı'nın yapmış olduğu doğru yorumlara benzersiz bir böbürlenme ile teşekkür ettikten sonra, kendisinin de son derece incelikli dilsel yorumlar yapmakta ne kadar yetenekli olduğunu göstermek için, sözcüklerin anlamlarının biz farkına varmadan nasıl değiştiğini gözlemlemek ilginç diye yumurtladı. Sözcükleri çoğu kez anlamlarının tam tersini ifade etmek için kullanıyoruz. Bu arada o sözcükler aynı zamanda önceki anlamlarını ifade etmeyi, dağılıp giden bir ses yansıması gibi sürdürüyorlar. Bu anlam bilimindeki gelişmenin etkilerinden biri, dedi Kültür Bakanı salonun dibinden. Peki bunun beyaz oylarla ne ilgisi var diye sordu Dışişleri Bakanı. Beyaz oylarla hiçbir ilgisi yok ama sıkı yönetimle çok sıkı bir ilgisi var diye karşılık verdi İçişleri Bakanı, savaş kazanmış bir komutan edasıyla. Anlamadım, diye yakındı savunma bakanı. Oysa çok basit. Belki öyledir ama ben anlayamadım. Haydi canım, sıkı sözcüğü ne anlama geliyor? Biliyorum, bu bir retorik sorunu. Bana yanıt vermeyebilirsiniz. Hepimiz biliyoruz ki sıkı, sıkmak, sarmalamak, bloke etmek sözcüğü ile ilintilidir. Öyle değil mi? Evet, öyle. İki kere ikinin dört etmesi gibi. Dolayısıyla biz sıkı yönetim ilan ettiğimizde ülkenin başkentinin bir düşman tarafından sarıldığını, bloke edildiğini ilan etmiş oluyoruz. Doğrusunu söylemek gerekirse aslında bu düşman, böyle ifade etmeme müsaade buyurunuz, dışımızda değil, tam tersine içimizde. Bakanlar birbirine baktı. Hükümet başkanı bu sözleri üzerine alınmamış gibi davranıyor, öndeki kağıtları karıştırıyordu. Ne var ki savunma bakanı bu anlam mantık savaşından zaferle çıkacaktı. Olup biteni anlamanın bir başka yolu daha var. Hangi yol? Başkaldırı başladı. Abarttığımı sanmayın. Başkaldırı derken düşündüğüm şu anda olup bitmekte olanlar. Kent sakinleri tam anlamıyla çevrilmiş. Köşeye sıkışmış, sarılmış durumda. Nasıl söylerseniz söyleyin. Bana göre hava hoş. Sevgili meslektaşıma ve meclise şunu ifade edeyim ki, dedi Adalet Bakanı, beyaz oy kullanmayı seçen seçmenler yasanın kendilerini açıkça tanıdığı bir hakkı kullanmaktan başka bir şey yapmadılar. Dolayısıyla başkaldırıdan söz etmek bana göre hiç uzmanı olmadığım bir alanda fikir yürütmemi bağışlayacağınızı umarım. Yalnızca sözcük seçiminde yapılmış bir hata değil, aynı zamanda salt hukuksal açıdan tam bir saçmalıktır. Vatandaş hakları soyut değerler değildir, diye karşılık verdi Savunma Bakanı soğuk bir tavırla. Haklar ya hak edilir ya edilmez, gerisi laf kalabalığıdır. Tamamıyla haklısınız, dedi Kültür Bakanı. Gerçekten de haklar soyut değerler değildir. Onlara saygı göstermediğimizde bile kendi varlıklarını sürdürürler. Felsefi zırvalar bunlar. Felsefeye karşı mısınız Bay Savunma Bakanı? Beni yalnızca askeri felsefeler ilgilendirir. O da insanı zafere götürmesi koşuluyla. Ben sevgili baylar, kışladan çıkmış bir pragmacıyım. Hoşunuza gitse de gitmese de kedi benim için yalnızca kedidir ve şimdi sizler tarafından saftirik kabul edilmemek için bir dairenin eşdeğer yüz ölçümüne sahip bir kareye çevrilebileceğini kanıtlamanın söz konusu olmadığı durumlarda olduğu gibi. Bir hakka saygı gösterilmezse o hak varlığını nasıl sürdürür? Bana açıklarsanız çok sevinirim. Çok basit, Bay Savunma Bakanı. Bir hakka zorunlu olarak saygı gösterilir ve garanti altına alınırsa o hak fiilen varlığını sürdürür. Bu tür demagojik söyle ve açıklamalarla, bunu sizin kişiliğinize saldırıda bulunmak niyetiyle söylemiyorum, fazla yol alamayız. Sıkı yönetim öteki yöntemlerden daha iyi sonuç verecek mi göreceğiz. Parmağımızı gözüne sokup kör etmezsek sonuç verir. Nasıl verir? Düşünemiyorum. Şu anda ben de düşünemiyorum. Yapacağımız tek şey oturup beklemek. Ülkemizde bu tür şeylerin yaşanacağını kimse asla aklının ucundan geçirmemişti. Ama olan oldu ve işler düğüm üzerine düğüm atılmış gibi çözülemez hale geldi. Bizler bu masanın etrafında bunalımın kesin çaresi olarak sunulan önerilerden şimdiye kadar hiçbir sonuç alınamaması üzerine yeni kararlar almak için toplandık. İnsanların sıkı yönetime karşı tepkisini de kısa zamanda görmeyiz umarım. Bu sözleri işittikten sonra suskun kalamam, diye bağırdı İçişleri Bakanı. Aldığımız önlemler meclis tarafından oy birliğiyle kabul edildi. Ve belleğim beni yanıltmıyorsa şu anda burada bulunanların hiçbiri o sırada farklı ya da daha iyi öneriler getirmedi. Felaketin ağırlığı, evet buna felaket diyorum ve ağırlık sözcüğünü kullanıyorum. İçinizden bazıları beyler bunun bir abartma olduğunu düşünüp bu düşüncelerini kasıntılı, alaycı havalara bürünerek gösterseler de ben böyle diyorum ve tekrar ediyorum. Felaketin ağırlığı önce ekselansları devlet başkanı ile başbakan tarafından gereği gibi değerlendirildi. Sonra görevlerimizin içerdiği sorumluluk dolayısıyla Savunma Bakanı ve ben durumun ciddiyetini gördük ötekilere gelince. Özellikle Adalet Bakanı ile Kültür Bakanı'nı kastediyorum. Zaman zaman bizi kendi ışıklarıyla aydınlatma inceliğini göstermiş olsalar da ben şahsen onların ileri sürdüğü düşüncelerde bize bu düşüncelerini sunmak için harcadıkları, bizim de onları dinlemek için harcadığımız süreden daha uzun bir süre üzerinde durulup incelenmeye değer bir düşünceye rastlamadım. Söylediğiniz gibi günün birinde bu meclisi aydınlatabilecek ışıklar sundum size ama o ışıklar benim değil yasanın, yalnızca yasanın saçtığı ışıklardı, diye yanıtladı Adalet Bakanı. Benim alçak gönüllü kişiliğime ve bu cömert kulak çekme işlemindeki rolüme gelince, dedi Kültür Bakanı. Bana ayrılan sefil bütçe göz önünde bulundurulacak olursa benden daha fazlası beklenemezdi. Çeşitli anarşizm türlerine olan eğiliminizi şimdi daha iyi anlıyorum dedi İçişleri Bakanı bağırarak. İnsan eteğindekileri önünde sonunda ortaya döker. Başbakan önündeki kağıtları okuyup bitirmişti. Dikkat çekmek ve sessizliği sağlamak için su bardağına tükenmez kalemiyle hafifçe vurdu ve söze başladı. Biraz meşgul gibi görünsem de bana çok şey öğreten ilginç tartışmanızı kesmek istemedim. Çünkü yaşadığımız deneyimin de bize kesin olarak öğrettiği gibi biriken gerilimleri boşaltmak için esaslı bir tartışmadan daha iyisi olamaz. Özellikle de içinde bulunduğumuz durumda, yani bir şeyler yapmak gerektiği anlaşılıp ne yapılması gerektiği bilinmeyen durumda. Söylevine ara verdi, notlarına göz atıyormuş gibi yaptı, sonra devam etti. Dolayısıyla yatıştığınız, gevşediğiniz, kafanızdan aşağı artık kaynar sular dökülmediği şu anda, Bay Savunma Bakanı'nın önerisini, yani halka duyurulduğu andan başlayarak, belirsiz bir süreyi kapsayacak sıkı yönetim önerisini artık onaylayabiliriz. Salonun neredeyse tamamından onay anlamına gelen bir uğultu yükselirken, Savunma Bakanı'nın olası itirazları ya da yetersiz heyecan gösterilerini saptamak için gözlerini çevresinde panoramik olarak hızla gezdirmesine karşılık arıya ne ifade ettiği pek anlaşılmayan bazı sesler de karıştı. Başbakan sözünü sürdürdü. Ne yazık ki yaşadığımız deneyim bize en kusursuz, en eksiksiz düşüncelerin bile zamanı gelip uygulamaya konduğunda son dakikada ortaya çıkan duraksamalar, beklentiyle alınan gerçek sonuç arasında uyum olmaması, kritik bir anda denetimin elden kaçması ya da burada ayrıntılı olarak açıklamaya değmeyecek ve her halükarda incelemeye zamanımızın bulunmadığı başka bin türlü olası neden yüzünden başarılı olamayacağını da öğretti. Dolayısıyla insanın kafasının içinde her zaman yedekte tuttuğu, uygulanmaya hazır ya da önceki düşünceyi tamamlayan, aynı içinde bulunduğumuz koşullarda büyük olasılıkla başımıza gelebileceği gibi iktidar boşluğunun ortaya çıkmasını ya da daha da korkuncu, sokağın iktidarı ele geçirecek bir sürü felakete yol açmasını engelleyecek bir düşünce olması gerekmektedir. Başbakanın 3 adım ileri 2 adım geri ya da halk arasında söylendiği gibi ilerler gibi yapıp yerinde sayma konusundaki birinci sınıf uzmanlığına alışkın olan bakanlar, onun ağzından çıkacak son bitirici nokta koymazdan hemen önce gelecek olan sözü duymak için sabırla bekliyorlardı. Ne var ki o gün öyle olmadı. Başbakan yeniden ıslattığı dudaklarını ceketin iç cebinden çıkardı, beyaz bir mendille sildi. Herkes notlarına yeniden göz atacağını sandı ama o son anda öndeki notları bir yana iterek, sıkı yönetimden beklediğimiz sonuçları alamazsak, başka deyişle, vatandaşlar normal demokratik çizgiye, yasa koyucunun kendisinden beklenmeyen bir tedbirsizlikle çelişkiye düşmekten korkmadan ifade edebileceğimiz gibi yasayı kötüye kullanmaya açık kapı bırakması yüzünden seçim yasasını uygularken dengeli ve bilinçli davranmamayı sürdürürse, meclisi şimdiden uyarıyorum ki, başbakanınız almış olduğumuz kararı, sıkı yönetim kararını kastediyorum elbette, psikolojik olarak güçlendirecek. Aynı zamanda bozulan siyasal dengeyi tek başına geri getirecek ve içine düştüğümüz karabasanı bir daha yaşanmamak üzere ortadan kaldıracak bir başka önlemin uygulamasını öngörmektedir. Yine ara verdi. Dudaklarını yeniden ıslattı, mendilini bir kez daha dudaklarında gezdirdi ve sözünü sürdürdü. Peki öyleyse işleri her alanda ciddi olarak karmaşık hale getireceğini, başkent halkına yaşamı suçlusuyla suçsuzuyla zehir edeceğini bildiğimiz sıkı yönetim ilanıyla zaman yitireceğimize o önlemi neden hemen uygulamıyoruz diye sorabilirsiniz bana. Sorun açıkça ortada. Bu arada bazı önemli öğeler var ki onları göz ardı edemeyiz. Kimi bütünüyle lojistik nitelikte, kimi değil. Önemli olan kabaca alınan bu en uç önlemin doğuracağı etki. O etkinin travma yaratacağını düşünmek abartı olmaz. Dolayısıyla alınacak önlemleri aşama aşama sertleştirmemiz gerekeceğini düşünüyorum. Sıkı yönetim bunların ilki olacak. Hükümet başkanı kağıtlarını yeniden karıştırdı ama su bardağına dokunmadı. Merakınızı anlamakla birlikte, dedi, daha fazlasını söylemeyeceğim. Size bu sabah ekselansları Cumhurbaşkanı tarafından makamında kabul edildiğimi söylemek yetineceğim. Ona düşüncemi açıkladım ve ondan tam ve koşulsuz destek aldım. Gerisi hakkında zamanı geldiğinde bilgilendirileceksiniz. Şimdi bu verimli toplantıyı kapatmadan önce bakanların hepsinden Özellikle de sıkı yönetim ilanının benimsenmesini ve ona uyulmasını sağlayacak önlemleri bütün ağırlığıyla omuzlarında taşıyacak Savunma ve İçişleri Bakanlarından bu girişim konusunda tüm dikkat ve enerjilerini kullanmalarını isteyeceğim. Silahlı kuvvetler ve polis kendi uzmanlık alanlarında ve birlikte yapacakları operasyonlar çerçevesinde ve karşılıklı kusursuz saygı içinde birbirlerinin sorumluluk alanlarına müdahale etmeden ki bu zarardan başka sonuç vermez. Atalarımızın çok beğendiği ve bizim kırsal geleneklerimizle derin bağlantılı bir deyişi kullanmama izin verirseniz, ağıldan kaçan sürüyü geri döndürme görevini vatanseverlikle yerine getireceklerdir. Ayrıca şu anda bize rakip olanların vatan düşmanı haline gelmemeleri için elinizden geleni yapmayı unutmayın. Bu kutsal görevinizde Tanrı sizinle olsun. Size yol göstersin ve duygu birliğinin güneş gibi yeniden bilinçleri aydınlatmasını ve vatandaşlarımızın yitirdiği barışçıl uyumu onlara yeniden sağlasın. Başbakan televizyonda boy gösterip bozguncu grupların halkın seçimlerde oyunu özgürce kullanmasını birçok kez engelleyerek siyasal ve toplumsal karışıklık yaratmasıyla ortaya çıkan ulusal güvenlik nedenleriyle sıkı yönetim ilan edildiğini halka bildirdiği sırada piyadeler ve askeri polis birlikleri tankların ve zırhlı birliklerin desteğiyle kentin tüm giriş ve çıkışlarını tutuyor, tren garlarını işgal ediyordu. Başkentin 25 kilometre kadar kuzeyinde yer alan havaalanı ordunun özel denetim bölgesinin dışında kalıyordu. Dolayısıyla sarı alarm uygulandığı durumlar dışında başka bir kısıtlamaya tabi olmadan işlevini sürdürecekti. Bu ise turistlerin ülkeye gelip gitmesine olanak tanıyordu. Ama yerli halkın yolculuk etmesi bütünüyle yasaklanmış olmamakla birlikte özel durumlar dışındaki bunlar tek tek incelenecekti, hiç önerilmiyordu. Askeri operasyonların görüntüleri muhabirin deyişiyle aktarırsak, canlı yayının kaçınılmaz vuruculuğuyla başkentin şaşkın sakinlerinin evlerini işgal etti. Subaylar buyruk veriyor, çavuşlar o buyrukları yerine getirmek için yürüyorlar, itfaiyeciler barikatlar kuruyorlardı. Can kurtaranlar, aktarma birimleri vardı, ışıldaklar, sokakları en yakın dönemece kadar aydınlatıyordu. Kamyonlardan yere atlayan tepeden tırnağa silahlanmış askerler, hem kısa süreli şiddetli çatışmalar için hem de uzun süreli yıpratma kampanyası için donatılmışlardı. Üyeleri başkentte çalışan ya da okuyan aileler bu askeri gösteri karşısında başlarını sallıyor, mırıldanıyorlardı. Deli bunlar, ötekiler, yani bir oğlunu ya da aile reisini her sabah kentin dışındaki sanayi bölgelerinden birindeki bir fabrikaya gönderip akşam bekleyen aileler kente giriş çıkışlar yasaklandığına göre bundan böyle karınlarını nasıl doyuracaklarını düşünüyordu. Kent dışında çalışanlara belki izin belgesi verirler dedi neredeyse son Fransa-Prusya savaşından ya da en az o kadar uzun bir zamandan beri emekli olduğu konuştuğu dilden belli olan bir yaşlı adam. Ne var ki o görmüş geçirmiş ihtiyar çok da haksız değildi. Çünkü işletmeler ertesi günden itibaren hükümete haklı şikayetlerde bulunmaya başladılar. Hükümet tarafından alınan önlemlere kayıtsız şartsız ve kuşku götürmez vatanseverlik duygularıyla ve alınan kararın ulusun kurtuluşu için kaçınılmaz olduğu ve kendilerini tam olarak gizleyemeyen bozguncu bazı grupların zararlı eylemlerine nihayet karşı çıkılmasının kaçınılmaz hale geldiği düşüncesiyle destek vermekle birlikte diyorlardı işçilerimize ve çalışanlarımıza en kısa sürede izin belgesi verilmesini yetkili makamlardan derin saygılarımızla rica ediyoruz. Bu karar en kısa sürede alınıp uygulamaya konmazsa sanayi ve ticari faaliyetlerimiz çok ciddi ve onarılmaz zararlar görecek. Sonuçta genel olarak olumsuz etkilenecek olan ulusal ekonomimiz. Geriye dönüşü olmayan kayıplarla ard arda darbe yiyecektir. Aynı gün öğleden sonra Savunma, İçişleri ve Ekonomi Bakanlarının birlikte imzaladıkları bir bildiride halkın, hükümetinin, patronların haklı kaygısını anlayışla karşıladı ama istenen izin belgelerinin dağıtımını işletmelerin istedikleri ölçüde asla yapamayacakları, zira hükümetin böyle bir özgürlüğü onlara tanıması halinde kentin yeni sınırlarını korumakla görevlendirilen askeri birliklerin alınan önlemleri gerekli kararlılık ve etkinlikle uygulamasının kaçınılmaz olarak zaafa uğrayacağı bildirildi. 7. ayrımın sonu sayfa 77.